Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun. Tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 8 Şehrivar 1402 Hicri Kameri 13 Sefer 1445 ve Miladi 30 Ağustos 2023 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye'nin izlediği dış politika üzerinden yap röportaj, İran basında seçmeler, İran kıssaları ve efsaneleri, Türkiye gündemi ve Necubela öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi yaptırımları etkisizleştirmenin en önemli endeksinin enflasyonu düşürmek olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Suriye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Komutan Guderzi, İran-Irak sınırında hiçbir güvenlik sorunu olmadığını söyledi. İran Hayyam uydusu görevini başarıyla yürütüyor. Lavrov ve Fidan yarın Moskova'da bir araya gelecekler. Ve Filistin direnişi Seyit Hasan Nasrullah'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bugün Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerine kabul ettiği görüşmede, yaptırımların etkisizleştirilmesinin en önemli endeksinin enflasyonun düşmesi olduğunu vurguladı. Şehitler Recai ve Bahünlerin şehadet yıl dönümü ve hükümet haftası dolayısıyla bugün Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i ve Bakanlar Kurulu üyeleri İslam İnkılabı rehberi ile görüştüler. İslam İnkılabı rehberi konuşmasında Şehit Recai ve Şehit Bahünlerin yaklaşım ve niyetlerini işaretle bu iki değerli şehidin yaklaşımının devrimci ve ilahi olduğunu kaydetti. Ayetullah Hamene'yi beyanatına devamında geçim meselesinin oldukça önemli bir mesele olduğunu işaretle yaptırımların büyük kısmının insanların geçimini rehin almak amacıyla olduğunu, müzakerelerin yanında yaptırımları etkisizleştirmek gerektiğinin altını çizdi. İslam İnkılabı rehberi beyanatına devamında Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerine hitap ederek ekonomi alanda aldıkları herhangi bir kararın sınıfsal mesafe, piyasa istikrarı, döviz kuru, enflasyonun düşmesi, üretimin büyümesi ve diğer belirgin alanlarda etkisinin nasıl olduğuna bakmaları gerektiğini ifade etti. Ayetullah Hamine'yi 13. hükümete geçen 2 senede yaptıklarından dolayı takdir ederek tüm hükümetlere yardım ettiklerini vurguladı. İslami Kalab rehberi 13. hükümet döneminde yönetim alanında çok iyi işler yapıldığını da sözlerine ekledi.
Bugün Hicri Şemsi takvimle 8 şehri var. 30 Ağustos 2023 İran'ın eski dönem Cumhurbaşkanı Şehit Muhammed Recai, Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevad Bahoner'in şehadet yıl dönümüdür. Hicri Şemsi 8 şehri var. İran'ın dönem Cumhurbaşkanı Şehit Recai ve Başbakan Bahoner ve hükümet yetkililerinden bazılarının başbakanlık binasındaki patlama sonucu mazlumane şehit edilişlerinin yıl dönümüdür. Söz konusu terör saldırısı, terör örgütü Münafıklar grubu tarafından gerçekleştirildi. 1997 yılında İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra İran İslam Cumhuriyeti yetkililerinden ve sivillerden 17 kişi terör örgütü Münafıklar örgütü tarafından şehit edildi. Terör örgütü Münafıklar grubu üyeleri terör saldırılarının ardından Fransa ve oradan da Irak'a kaçtılar.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, Suriye yetkililerle ikili ilişkileri görüşmek üzere Şam'a gitti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Şam'da Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından karşılandı. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Emir Abdullayan, üst düzey Suriye yetkililer ve meslektaşım Sayın Faysal Miktad ile her zaman Şam veya Tahran'da verimli görüşmelerimiz oluyor, dedi. Emir Abdullayan son günlerde Suudi Arabistan'ı yaptığım ziyarette Suudi yetkililer Suriye konusunda olumlu açıklamalarda bulundu. Bugün bu konuyu ve iki ülke yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meselelere görüşmek üzere Şam'a geldik ifadesine kullandı. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad Temmuz ayında Tahran'a ziyarette bulunmuştu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares telefonda ikili ilişkileri görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Yapılan telefon görüşmesinde Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. İspanya'nın dönemsel Avrupa Birliği Başkanlığı'na değinen Emir Abdullahyan, İran ile Avrupa Birliği arasındaki diyalog ve işbirliği sürecine dikkat çekti. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de İran ile İspanya arasındaki tarihi ilişkilere değinerek iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesinin memnuniyetle karşıladı. Jose Manuel Albares ayrıca ülkesinin ikili işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.
Irak hükümetine ve milletinin Hüseyin'i Erbayn için milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapma hususundaki cumartesini takdir eden İran İçişleri Bakanı İran ve Irak bakanlıkları arasında yapılan anlaşmalara göre programların iyi bir şekilde ilerlediğini söyledi. İstanbul Ajansı'nın bildiğine göre Ahmet Baydi Sarı günü Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamel El-Şammari ile yaptığı görüşmede Erbayn'daki iki bakanlığın samimi ve kapsamlı işbirliğini iki ülke arasında başarılı bir örnek olarak değerlendirdi. İran İçişleri Bakanı önümüzdeki günlerde İran'la ziyaretçilerin ikinci dalgasının Kerbela'ya hareket edeceğine değinerek şunları söyledi. Şu ana kadar Irak'a yaklaşık 2 milyon ziyaretçi girdi ve bu rakamın 4 milyona ulaşması bekleniyor. Irak İçişleri Bakanı, Irak hükümeti ve milletinin başta İranlı ziyaretçiler olmak üzere İmam Hüseyin'in ziyaretçilerine hizmet vermek için tüm imkanlarını kullandığını vurgularken her alanda uygun kapasiteler ve platformlar oluşturulmuş olup herhangi bir endişenin söz konusu olmadığını dile getirdi. Irak İçişleri Bakanı sözlerine şunları ekledi. Bu yılki Erbayn'ın daha iyi bir şekilde düzenlenebilmesi için İran ve Irak makamları arasında çok iyi bir işbirliği ve önlem alındı.
İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı General Ahmet Ali Guderzi, İran-Irak sınırında Erbayn ziyaretçileri için hiçbir güvenlik sorunu yoktur dedi. İran-Irak sınırı güvenliği hakkında bilgi veren İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanı General Guderzi, İran ve Irak arasında özellikle sınır güvenliği alanında yürütülen ortak çalışmalar sayesinde Erbayn ziyaretçilerine değerli hizmetler sağlanıyor dedi. General Guterres'in sözlerin devamında İran-Irak sınırında Erbayin ziyaretçiler için hiçbir güvenlik sorunu yoktur ifadesini kullandı. Son istatistiklere göre şimdiye kadar İran'ın 6 sınır kapısından 3 milyona yakın Erbayin ziyaretçisi Irak'a geçti. Sefer ayının 20'sinde Kerbela'da her yıl Ehl-i Beyt imamların üçüncüsü, Cennet Gençlerin Efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Sadık Yarenlerinin şehadetlerinin 40. günü için düzenlenen merasimi milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi katılıyor. Her yıl bugünün arifesinde Irak'ın sınırları dünyanın farklı ülkelerinden Kerbela'ya akın eden ziyaretçilerle doludur. Iraklı ziyaretçiler de ülkenin farklı noktalarından İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesine yürümektedirler.
İran İstihbarat Bakanlığı ülkenin 4 eyaletinde gerçekleştirilen operasyonlarda Siyonist bağlantılı terör şebekesine ağır darbe indirildiğini açıkladı. Operasyonların Huzistan, Mazenderan, Kirmanşah ve Sistan-Beluşistan eyaletlerinde yapıldığı açıklandı. 4 eyalette yapılan başarılı operasyonlarda çok sayıda el yapımı, bomba ve silah ele geçirildi ifade edildi. Geçtiğimiz Temmuz'da da İran'ın 6 eyaletinde yapılan başarılı operasyonlarda Siyonist rejim için çalışan bir terör şebekesi çökertilmişti.
İran Uzay Ajansı sözcüsü Hüseyin Delirian, uzaktan algılama uydusu Hayyam'ın görevini başarıyla yürütmekte olduğunu söyledi. İran Hayyam uydusu 9 Ağustos 2022'de Kazakistan'daki Baykonur uzay üssündeki 31 numaralı alandan Rus Soyuz 2.1B roketiyle fırlatıldı. 500 kilometre mesafesindeki yörüngeye başarıyla yerleşen uydu, tarım, doğal kaynaklar, madencilik, çevre sorunları ve sınırların gözlemlenmesi için kullanılıyor. Bu başarılı fırlatma işleminden hemen sonra Mahdaş izleme istasyonun Hayyam uydusunun yörüngesine doğru ve güvenli bir şekilde yerleştirildiğini gösteren ilk telemetri sinyalleri aldığı öğrenildi. Hayyam uydusunun tasarıma göre uydu 24 saatte 4 kez ülke semalarından geçiyor. Uzaktan algılama uydusu Hayyam'ın son durumu hakkında açıklamada bulunan İran Uzay Ajansı sözcüsü Hüseyin Delirian, Hayyam uydusunun görevini başarıyla yürütmekte olduğunu söyledi. Delirian, ülke topraklarının %40'ının uydu görüntüsünün hazırlandığını belirterek, Hayyam tarafından çekilen uydu görüntülerinin hizmete sunulacağını dile getirdi.
Porto futbol takımı İranlı futbolu Mehdi Taremi'nin transferi konusunda AC Milan ile anlaşmaya vardı. Porto futbol takımı Mehdi Taremi'nin transferi konusunda AC Milan ile anlaşmaya vardı. Milan ile Porto arasında Taremi'nin transferi için yapılan görüşmelerde anlaşma aşamasına gelindi. Mehdi Taremi'ye yakın kaynaklar tarafların 18 milyon avro artı 2 milyon avro ikramiye konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Taremi'nin yıllık maaşı 3 milyon avro artı 1 milyon ikramiye olacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın Moskova'da görüşeceği açıklandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirerek Rus mevkidaşı Lavrov'la görüşeceğini belirtti. Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Türkiye Dışişleri Bakanı 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Rusya Dışişleri Bakanı ile müzakerelerde bulunmak üzere Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirilecek. Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları en üst ve üst düzeydeki ikili temasların takvimi üzerinde çalışacak dedi. Zaharova bakanların Ukrayna, Suriye, Libya ve Kafkasya'daki durumu istişare edeceğini, enerji alanındaki stratejik projelerin uygulanması bağlamında da olmak üzere Rus-Türk işbirliğinin durumunu analiz edeceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu göreve geldikten sonra Rusya'ya gerçekleştireceği ilk ziyaret olacaktır.
Haber kaynakları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ile ABD'li yetkililerden oluşan bir heyetin bir araya geldiğini bildirdi. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kıdemli Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Amerika Başkanı Küresel ve Altyapı ve Enerji Güvenliği Özel Koordinatörü Amos J. Hochstein, Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede taraflar ikili işbirliği ve bölgesel konular ele alındı. Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya platformu üzerinden görüşmeyle ilgili paylaşımda bulundu. Başdanışman paylaşımında görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konuların yanı sıra enerji ve altyapı konularını ele aldık ifadelerine yer verdi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahaleye alevler 4 saatte kısmen kontrol altına alındı. Nif Dağı'nın Gelin Dağı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 6 yer ekibi sevk edildi. Yangın 4 saatte kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Dün akşam Van'da etkili olan sağanak sele neden oldu. Van'da dün akşam aniden bastıran sağanak, sele neden olurken İpek Yolu ilçesine bağlı Kevenli Mahallesi'nde 13 ev ile meyve bahçelerine su bastı. İpek Yolu ilçesinin Kevenli Mahallesi'nde bodrum katlardaki evleriyle bazı meyve bahçelerine de su bastı. Selde park halindeki bir araçta hasar gördü. Sel anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Evi su basan ve park halindeki aracı hasar gören Yakup Keskin, hasar tespit çalışması için ilgili kurumlara haber verdiklerini belirterek yetkililerden destek istedi.
Gazze'deki Filistinli direniş grupları Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın direnişin Siyonist rejimin Lübnan topraklarında hiç kimseye suikast düzenlemesine asla izin vermeyeceği yönündeki tutumunu memnuniyetle karşıladı. Hamas hareketinin üst düzey üyelerinden Rıdvan İsmail bu bağlamda şöyle dedi. Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın açıklamalarını takdirle karşılıyoruz. Seyit Hasan Nasrullah, Lübnan topraklarında hiç kimseyi suikast düzenlenmesine asla izin vermeyeceklerini ve işgalci Siyonist rejime verilecek cevabın sert olacağını vurguladı. Bu açıklamaların direniş alanlarının ve cephelerinin birliğini vurguladığını, bugünkü direnişin üst düzey bir koordinasyonla sağlamlaştığını ve işgalci rejimin suçlarına karşılık vermeye ve bölgedeki tüm planlarını boşa çıkarmaya hazır olduğunu vurguluyoruz. Diğer yandan İslami Cihat Hareketi sözcüsü Tahir Savireki de şöyle konuştu. Bu önemli açıklamalar doğru zamanda yapıldı ve Hizbullah Genel Sekreterinin bu mesajı, bu zayıf rejimi, İsrail'in bakanlarının yardımıyla Lübnan'daki direniş liderlerini veya üyelerinden herhangi birini hedef alma aptallığının bu rejim içinde deprem yaratacağı mesajını iletti.
İşgal güçleri Filistinli bir gence araçlı saldırı teşebbüsü iddiası ile ateş etti. Ayrıntıları dinliyorsunuz.
Siyonist işgal güçleri bugün öğle saatlerinde Filistin'in işgalasındaki Batı Yaka bölgesinin güney kesiminde yer alan El Halil'in yakınında Filistinli bir gence araçlı saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla ateş etti. Filistin'e ait Kan isimli televizyon kanalının verdiği bilgilere göre işgal güçleri El Halil yakınındaki Beyt Hicai Yahudi yerleşim merkezi civarında bir grup işgalci askere arabasıyla çarpmaya kalkıştığı iddiasıyla ateş etti. Filistin'e ait haber kaynaklarında araçlı saldırı düzenlemeye kalkışan Filistinli gencin etkisiz hale getirildiği iddia edildi. Ancak Filistin makamları tarafından gencin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadığı bilgisi verildi. Sosyal medya organlarında dolaşan video görüntüsünde araçlı saldırıda bulunduğu iddia edilen gence işgal askerlerinin ateş etmeleri anı görülüyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Siyonist rejim güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinli gözaltına aldı. Batı Şeria'da yer alan Karkilya kentinin doğusundaki Kef Kadum beldesinde 7 kişinin Siyonist rejim güçleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan Türkerem El Halil, Beytullahim, Ramallah ve Erihan'ın çeşitli beldelerinde gerçekleştirilen baskınlarda da 9 kişi gözaltına alındı.
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin kuzeydoğusundaki bir kampta kalan Kırgızistan vatandaşlarının özel uçakla ülkeye getirildiğini duyurdu. Kırgızistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na göre 30 Ağustos 2023 tarihinde Kırgızistan vatandaşı 31 kadın ve 64 çocuk özel bir uçakla Suriye'den Kırgızistan'a getirildi. Ayrıca bu misyon çerçevesinde Kırgız Cumhuriyeti heyeti, Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun talimatı doğrultusunda Kuzeydoğu Suriye nüfusunun ihtiyaçları için gerekli ilaçlarla insani yardım sağladı. 2011 yılında terörist grupların propagandasından etkilenen çok sayıda Orta Asya ülke vatandaşları IŞİD ve diğer terör örgütlerine katılmak üzere Irak ve Suriye'ye gitmişti. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan'dan IŞİD'e katılanların sayısının 2000 ila 4000 arasında olduğu tahmin ediliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Peskov bölgesindeki havalimanına düzenlenen drone saldırısını püskürdü. Peskov bölgesel valisi Mihail Vedernikov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın Peskov havalimanına gece boyu süren drone saldırısını püskürttüğünü belirtti. Rusya Karadeniz filosunun deniz havacılık uçağı Karadeniz'de toplam 50 kişiye kadar Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nden iniş gruplarını taşıyan 4 yüksek hızlı askeri botu imha etti. Peskov bölgesi valisi Mihail Vedernikov, Peskov havalimanına gerçekleştirilen drone saldırısına ilişkin Telegram hesabından açıklamalarda bulundu. Vedernikov saldırısının başladığı andan itibaren bizzat olay yerinde olduğunu ifade ederek Rusya Savunma Bakanlığı tarafından saldırının püskürtüldüğünü söyledi.
Ve Birleşmiş Milletler nükleer testlerin yasaklanması için çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda nükleer testlere karşı uluslararası gün münasebetiyle oturum düzenlendi. Burada konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde 13 bin nükleer silahın stoklandığını ve ülkelerin bunların isabet hassasiyeti, menzil ve gücünü geliştirmeye çalıştığı bir dönemde güvensizlik ve bölünmüşlüklerin artması yok oluş için tasarlanmış bir reçete değerlendirmesinde bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Suudi Arabistan ile Amerika ilişkilerindeki yeni çatlakların oluşması ile ilgili. Financial Times gazetesi bilir kaynaklardan naklen Amerika'nın nükleer şartlarından memnun olmayan Suudi Arabistan'ın Çin, Rusya ve Fransa'nın da nükleer santrali yapımı için önerilerini incelediğini bildirdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Amerika ile müzakerelerin başarısız kalması halinde Çin devlet firması ile işbirliğini başlatmaya hazır olduğunu da bildirdi. Daha önceleri de Wall Street Journal gazetesi Suudi Arabistan'daki kaynaklardan naklen Çin ulusal nükleer firması CNNC'nin bu ülkenin doğu vilayetinde bir adet nükleer santralinin inşası için Riyad'a öneride bulunduğunu aktarmıştı. Bu olayda Amerika yalnız değil ve Siyonist rejimde Riyad yönetiminin nükleer güce ulaşması şartını işgal rejimiyle ilişkilerin kurulmasına bağlanmasından sonra daha önce İsrail içinde Suudi Arabistan ile ilişki konusu üzerinde mütabakat sağlanan mesele anlaşmazlık konusu haline dönüştü ve böylece Siyonist rejim içindeki anlaşmazlıklara yeni bir konu da eklenmiş oldu. Amerika ve Suudi Arabistan ilişkileriyle ilgili olarak izlenimler bu münasebetlerin giderek zayıfladığı veya inceldiğini, Suudi Arabistan'ın bölge ve dünyada kendisi için yeni müttefikler bulmaya çalıştığını gösteriyor. Telegram'ın haberine göre 13 sene aradan sonra dünyada değişiklikler yaşanmakta ve yeni ittifaklar oluşmaktadır. Artan biçimde kutuplaşan dünyada Suudi Arabistan yeni güvenlik ortakları peşindedir. Geçen 15 senede Washington'un Fars Körfezi petrolüne bağımlılığı büyük ölçüde azalmış ve başka taraftan Amerika'da enerji üretiminde kaya petrolü arttırmıştır. Öyle ki Amerika bugün petrol ihtiyacının %6'sından azını Suudi Arabistan'dan ithal etmekte.
Buna göre güvenliğe karşı petrol denklemi senelerin ardından bugün artık Amerika ile Suudi Arabistan münasebetlerinde de görülmemektedir. Buna karşı Riyad'ın Pekin'le derin münasebetleri petrol ihracat piyasasında da değişikliği gösteriyor. Çin 2022 yılında Suudi Arabistan'dan günlük bazında 1 milyon 750 bin varil petrol alımı ile Riyad'ın en büyük petrol ihracatçısına, ithalatçısına dönüştü. Suudi petrol firması da Çin'deki yatırımını milyarlarca dolara çıkarmıştır. Suudi Arabistan'ın Şanghay ve BRICS'e üyelik isteği ve bu ülke ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden BRICS'e üye olma daveti, Fars Körfezi'nde bulunan her iki ülkenin Amerika'dan giderek uzaklaşmakta olduğunu ortaya koymakta. Uzmanlara göre Batı Asya'nın iki büyük ekonomisi olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin BRICS'e üyelik için başarılı önerileri bu ülkelerin uzun süre güvenliğini temin eden Amerika'dan bağımsızlığı için kabiliyetlerini artırmıştır. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin Çin ile BRICS ve Şanghay çerçevesindeki ilişkileri Batı'nın Fars Körfezi'ndeki iki kilit müttefikinin yeni ittifaklar arayışında olduğunu, bu ülkelerin güç münasebetlerinde değişen süreci doğru şekilde anlayarak tüm ülkeler ve bloklarla çalışmaya ve tüm aktörlerle ilişkilerin avantajından yararlanmaya gayret gösterdiklerini ortaya koymakta. Gerek Suudi Arabistan, gerekse Birleşik Arap Emirlikleri, petrol üretimi, Ukrayna Savaşı, İran ve Suriye ile ilişkileri gibi konularda Amerika'nın yaklaşımından kendi yollarını ayırmışlardır. Öte yandan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin BRICS'e katılmaları ile bu blok, dünyada dev petrol üreticileri ve ihracatçılarının da bazılarını kendi kapsamına almış ve bu önemli durum dolarsız ticareti güçlendirebilir. Dolarizasyon sürecinin başlangıcı aslında Amerika'nın performansından geliyor. Son yıllarda Amerika'nın uyguladığı tek taraflı mali yaptırımlar artık genel bir fikir birliği haline gelen dolarizasyonun gerekliliğini ve aciliyetini daha da gerekli hale getirdi.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Kırgızistan'da Filistin Büyükelçiliğinin açılması konusunda. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve Filistin Özel Teşkilatı Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki Bişkek'te bir araya gelerek bu kentte Filistin Büyükelçiliğinin açılması üzerinde mutabık kaldılar. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov, Filistin Özel Teşkilatı Dışişleri Bakanı Riyad Maliki ile görüşmede iki Müslüman halkın dostluk bağları ve tarihi ve mezhebi ortaklıklarını işaretli, Kırgızistan'ın her daim Filistin Devleti ile üst düzeyde diyaloğa ve dostane ilişkilerini her alanda geliştirmeye hazır olduğunu bildirirken, El-Maliki'de ikili ilişkilerin gelişmesi ve Bişkek yönetimi ile siyasi diyaloğun sürmesini memnuniyetle karşıladı. Filistin Özel Teşkilatı Dışişleri Bakanı'nın bu ziyareti Kırgızistan'a gerçekleştirdiği ikinci gezi sayılıyor. Maliki ilk kez 2018 yılında Bişkek'e ziyaret düzenlemişti. Bu ziyaretler Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya'nın Müslüman ülkelerinin İslam dünyası çerçevesinde işbirliğinin artmasına önem verdiklerini gösteriyor. Bişkek yönetiminin Filistin devletini desteklemesi, Filistin milletinin ırkçı İsrail rejimine karşı zaferi için zemin sağlayan bir etkendir. Tacik uzmanlardan Talep Şah Selam, Duşanbe medyasına verdiği demeçte Filistin halkının Siyonist rejime karşı yegane kurtuluş ve zafer yolunun İslam ümmetinin gerçek dayanışması ve birliği olduğunu belirtti. Esasında Filistin milleti çok olumsuz şartlarda yaşamaktadır. Irkçı İsrail rejimi, şövenizm politikaları doğrultusunda her daim uluslararası yardımlarla alanı Filistin milletini daraltmaya ve Filistinlileri kendi topraklarından tehcire çalışmaktadır. Bu politikalar yüzünden birçok siyaset uzmanı, İsrail rejiminin Filistin Müslüman halkına karşı ırkçı politikalarını Hitler'in faşist politikalarıyla karşılaştırmakta.
Bu bağlamda Kırgız uzmanlardan Hüseyin Asobaliyov, Siyonist rejimin uzun senelerce mazlum Filistin halkına karşı uyguladığı politikanın faşizm politikasından farksız olduğunu belirtti. Bölge meseleleri uzmanı, zulüm politikasının tırmanmasının işgal topraklarındaki İslami medeniyet ve dini mekanları tahrip etme çabalarından işgal rejiminin hayal kırıklığını ve gasıp rejimin ömrünün sonuna yaklaşmakta olduğunu gösterdiğine işaretle şöyle devam etti. Yakın zamanda Fars Körfezi'nin kıyısında yer alan bazı Arap kraliyetleri bölgede İsrail'in yeni müttefikleri kılığına girmiş ve Siyonizmin Filistin'deki politikasını zımni olarak desteklemişlerdir. Bu da söz konusu ülkelerin siyasi liderlerinden artık kendilerini de İslam ve Müslüman milletler ve kendi vatandaşlarının da ortak çıkarları ile ilgili görmediklerini gösteriyor. Kuşkusuz geçtiğimiz senelerde işgal rejimine ilişki kurmaya istek gösteren Müslüman ülkelerin tümü kendi milletlerinin menfaatlerine önem vermemekte olup sadece kendi bekaları için Filistin milletini destekleyen Müslüman milletlerden yararlanmaktadır. Filistin'in Bişkek Büyükelçiliği'nin de açılması ise Müslüman ülkelerin birliği doğrultusunda atılan bir adımdır ve İslam ümmetinin İslam dünyası çerçevesinde birliğini pekiştirebilir. Filistin liderleri Kırgızistan'ın yanı sıra diğer bazı Orta Asya ve Kafkasya ülkeleriyle önemli anlaşmalara imza atmışlardır ki bu anlaşmalar Filistin'in bağımsız politikacılarının İsrail rejiminin cinayetlerini dünyaya aktarma çabaları doğrultusundadır. Filistin ve Kırgızistan arasında sağlanan son anlaşma kuşkusuz Filistin halkının iradesinin, zaferi ve mazlum milletinin direnişinin diğer bir kazanımıdır. Zira onlar kendi ulusal kimliklerini savunarak sahte Siyonist rejimi kabul etmeye yanaşmadılar ve övgüye değer direnişleriyle diğer ülkeleri Filistin'i bağımsız ve Müslüman bir devlet olarak resmen tanımaları için ikna etmiş bulunuyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizin devamında siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile sizler için hazırladığımız röportajda bugünkü sohbetimizde Türkiye'nin sınır dışı operasyonları ve özellikle uluslararası arenada ifa ettiği rolü ile ilgili siyasetlerini değerlendirmeye çalışacağız. Dünkü sohbetimizde Türkiye'nin yerel seçimleri gündemiyle ilgili özellikle iktidarın bu meseleyle ilgili çabalarına değindik. Bu sohbetimizde de yine konumuzun devamında dış olayların bu konuyla ilgili etkilerini gözden geçirmeye çalışacağız. Sohbetimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hocam şimdi dışarıya da dönüp baktığımızda Türkiye'nin özellikle dış politika alanındaki tutumlarıyla ilgili bir takım reklamlar yapılıyor aslında ülke içinde. İster Ukrayna ile ilgili olsun veya Suriye ve Irak ile ilgili terörle mücadele gündemiyle ilgili olsun. Şimdi gerçekten AK Parti dışarıda sergilediği bu tavır ve tutumlarıyla içeride kendi tabanının o oylarını, eskideki oylarını kazanabilecek mi? Yani dış politikada yaşanan bu gelişmelerin etkisini ülkenin içinde nasıl buluyorsunuz?
Bu tamamen milliyetçi bir çizgi üzerinde sürdürdüğü dış politikası genellikle dünya kamuoyunda uyuşmadığı için bu birçok çelişkiye neden oluyor. Bugün gerek Suriye gibi gerek Irak'ta gerek Ukrayna'daki tutumundan dolayı içeride çok hoş karşılanacağı gözükmemektedir. Tamamen saldırgan bir politikayla, savaş politikasıyla sahaya çıkması burada da ekonomik alanda daralmasına neden oluyor. Ve bu daralma ekonomik krizin boy göstermesi içerideki tepkilere neden oluyor. Ve bu tür politika, dış politika devam ettiği sürece ileriki dönemlerde AKP'nin daha da büyük bir sorunlarla karşılaşacağı görülmektedir. Genellikle dış politikada yaptığı bir takım yanlış hatalarla bireylere yönelik birçok politika, dış politika sürmesi bu da başarısızlığın bir nedeni oluyor. Bugün baktığımızda gerek Irak'ta, gerek Suriye'de ve gerek de Ukrayna'da tamamen bireylere yönelik, yani genele yönelik bir dış politika izlenmediği için bu da birçok sorunla neden oldu.
Ama hocam şimdi Batılılar Türkiye'nin özellikle Ukrayna konusuyla ilgili bir arabulucu konumunda kendisini göstermesinden dolayı çok memnun gibi gözüküyorlar Türkiye'nin yani attığı adımlardan. Bunu nedenle siz nerede buluyorsunuz? Batılılar Türkiye'yi acaba Ukrayna konusunda kullanıyorlar mı?
Aynen öyle. Ukrayna bugün Ukrayna'nın statının çok dahil olmadığı için Türkiye'yi bu konuda manivella olarak kullanmak istiyor. Yani Türkiye üzerinde elde etmediği veya müdahil olmadığı birçok sorunu Türkiye'yi sahaya sürerek kendisi bu konuda tarafsız gözükmesi ve kendi emelleri bu konuda başarı elde etmesi isteniyor. Türkiye'nin bunu yapması da Rusya'nın tepkisine neden olur. Ve birçok alanda da Rusya kendi tepkisini ortaya koyunca Türkiye bu adımdan, bu tavrından geri adım atmak zorunda kaldı.
Tahran Radyosu.
Doğru. Son soru olarak Bedir Hocam, sizin açınızdan Türkiye bölgemizde ifa ettiği bu siyasetleriyle, yani genel olarak baktığımızda sizce Amerika ile ilişkilerde veya Batılı ülkeler ile ilişkilerde bir ilerleme kaydetmiş mi? İster Avrupa Birliği'ne üyelik meselesi olsun veya Amerika ile ilişkilerini biraz daha onarma kalıbında bir adım atsın diye böyle bir ilerlemeleri biz görüyor muyuz gündemde efendim?
Maalesef Türkiye gerek Amerika gerek Avrupa Birliği ile yeni bir sürece girebilmesi için etki tavrında kişilerinden tamamen ve adalet alanında adil olma ve hükümetin mahkemelere müdahil olmaması gerekiyor. Birçok kararın Avrupa Birliği'nin Türkiye hakkında almış olduğu birçok kararın bugün Türkiye tanınmamış olması, bu da Avrupa Birliği'ndeki ülkelere tepkiye neden oldu. Birçok tutuklu insanın uzun süre hapislerde kalması, bununla yönelik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde alınan kararların Türkiye tanımadığını ve bu konuda bir adım atmadığından dolayı bu Avrupa Birliği tarafında tepkilere neden oldu. Diğer tarafta Türkiye'nin Rusya'yla olan yaklaşımı ve olan diyaloğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye olan güveninin kırılmasına neden oldu. Türkiye bu konuda Rusya'da ve Rusya'dan kendini uzak tutması olası görülmediğinden dolayı bu tür iyileşmeler olacağı gözükmemektedir. Tamamen bu politikadan vazgeçerse ve bu konuda Avrupa Birliği'nin almış olduğu kararları yerine getirirse belki ileriki dönemlerde bir yumuşama olabilir.
Doğrudur. Hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Türkiye'nin uluslararası arenada ifa ettiği rolüyle ilgili özellikle dış meseleler konusundaki politikalarını gözden geçirmeye çalıştık. Hem Irak ve Suriye ile ilgili izlediği politikaları, hem Ukrayna ile ilgili arabulucu olmaya çalıştığı politikaları gözden geçirmeye çalıştık. Kısaca sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemizde başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilat gazetesinde Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in son basın toplantısında İran'ın bölgesel politikaları hakkındaki açıklamalarının dünya medyasında geniş yankı bulması, Suriye ordusunun İdlib'de teröristlere ağır darbe vurması gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İnsan Hakları İzleme Örgütü geçen yılı Filistinli çocuklar için en kanlı yıllardan biri olarak nitelendirdi. Siyonist ordu Filistin milletine karşı suçlarını yoğunlaştırdı ve tüm kuralları, yasaları ve uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek Filistinli çocuklara karşı en ağır suçları işledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü konuyla ilgili raporunda Siyonist rejim ordusunun Filistinli çocuklara karşı büyük suçlar işlediğini ortaya koydu. Bu insan hakları örgütünün açıklamasına göre geçen yıl Filistinli çocuklar için son 15 yılın en kanlı yılıydı ve 23 Filistinli çocuk şehit düştü. Raporun bir başka bölümünde Siyonist İsrail ordusunun Kasım 2022 ile Mart 2023 arasında Filistinli çocuklara yönelik gerçekleştirdiği en az 4 öldürme operasyonunun belgelendiği vurgulanıyor.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Irak'ta Hüseyin Yerbay'ın etkinliklerine devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Iraklı yetkilinin Amerika'nın Suriye'de teröristleri desteklediği yönündeki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Irak Milletvekili ve Hukuk Devleti Koalisyonu'nun liderlerinden Abbas el-Maliki, el-Malume haber sitesine verdiği röportajda Amerika'nın Irak'ın batısında son dönemdeki şüpheli hareketleri ile IŞİD'li teröristlerin son zamanlardaki kaçışıyla arasındaki anlamlı bağlantıyı ortaya koydu. Abbas el-Maliki, Washington'un Batı Asya, özellikle de Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeleri arasındaki geleneksel etkisine atıfta bulunarak şunları söyledi. Amerika kendisini Fars Körfezi bölgesinin tartışmasız ve temel aktörü olarak görmekte. Bu nedenle bu bölgede herhangi bir yabancı gücün veya rakibin ortaya çıkmasına izin vermeyecektir. Hukuk Devleti Koalisyonu'nun üyesi Washington'un özellikle son yıllarda Irak'ta kriz yaratmadaki rolüne atıfta bulunarak şöyle dedi. Beyaz Saray'ın oluşturduğu bu krizin nedeni Amerikalıların geçtiğimiz yıllarda Çin'in Irak'ta nüfuzu olduğuna dair söylentilerden korkmasıydı. Bu amaçla isyan senaryoları yaratarak Adil Abdülmehdi hükümetini devirdi. Iraklı yetkili, Amerika şimdi Suriye ile komşu sınır bölgesinde kriz ve kaos yaratma yönündeki önceki senaryolarını tekrarlayarak İran, Irak, Suriye ve Lübnan'dan oluşan direniş kuşağı arasındaki iletişim ve yardım hatlarını kesmeye çalışıyor, dedi. Abbas el-Maliki, Amerika destekli Suriye Demokratik Güçleri milislerinin kontrolündeki Geviran hapishanesinden IŞİD terör unsurlarının bir grup halinde kaçması yönündeki şüpheli senaryoya dikkat çekerek şöyle dedi. Bu haberin yayınlanmasıyla birlikte Amerika'nın bölgeye yönelik hazırladığı yeni terör komplolarını beklemeliyiz.
Camecem gazetesinde Hamas yetkilisinin Siyonist rejime uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist rejim başbakanının Hamas hareketi liderine suikast düzenleme tehdidini yanıt olarak Hamas siyasi büro üyesi Salah el-Berdavil Siyonistlerin Filistinlilere suikast düzenlemeleri halinde ağır bedel ödeyeceklerini belirtti. Filistin haber ajansı Şahap'ta yer alan habere göre el-Berdavil Filistin direnişinin İsrail işgal rejimine zarar verecek bilgiye sahip olduğunu belirterek düşmanın korkusu onu direniş liderliğine yönelik tehditlerini gerçekleştirmeye yöneltebilir ve Filistinlere saldırıldığı takdirde bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir dedi. El-Berdavil ayrıca Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu dirilişin tepkisine tahammül edemiyor ve Ehud Olmert ve Siyonist rejimin diğer elebaşları gibi onun da düşüşünün zamanı yaklaşmakta dedi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süre Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Süre Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün İran halkı edebiyatında önemli bir yeri olan ve cadı masalları olarak da bilinen peri masallarını ele alacağız. Ardından her hafta olduğu gibi bir de öykümüz var.
İran ve dünya halk edebiyatında belki de en çok sevilen ve insanları etkileyen edebiyat dallarından biri peri masallarıdır. Peri masalları genellikle sözlü edebiyatın bir parçasıdır. Peri masalları dilden dile dolaşırken aynı zamanda yazılı eserleri de yansıyarak milyonlarca muhatabına ulaşmaktadır. Ama yine de peri masallarının en ünlüleri sözlü anlatılan ve halk kültürünü yansıtan masallardır. Gerçi günümüzde bu tür masalları sevenler bu masalları yazılı hale getirerek bütün halk kitlelerinin ilgisine sunmuştur. Sözlü edebiyat araştırmacılarına göre peri masalları insanların zihninde her şeyin ve her olgunun büyüleyici ve doğa ötesi ve insan gücünün ötesinde bir güce sahip olduğunu hayal ettiği dönemlere aittir. Bir zamanlar insanlar ne zaman bir sıkıntı yaşarsa
doğa ötesi büyüleyici güçlerin onların yardımına geleceğini ve onları içinde bulundukları zor durumdan ve tehlikelerden kurtaracağını düşünürdü.
Gerçekte efsaneler ve mitolojiler, insanlar yaşadığı ortamı tanımadığı ve bu yüzden tanımadığı her şeyi perilere ve doğa ötesi güçlere isnat ettiği dönemlerin mirasıdır. Halk kültürü araştırmacılarına göre sihir ve büyülerle ilgili efsanelerin içeriğinden ilk insanların eşyaların canlı olduğunu ve kişilik sahibi olduklarını veya bitkiler ve hayvanlar ve hatta uzaylı yaratıklarla konuşabileceklerini hayal ettiklerini anlamak mümkün. Aslında bu gibi masallardan insanların ne zaman doğada herhangi bir tanımadık olgu karşısında kendilerini güçsüz hissettiklerinde türlü yollardan çevrelerinde hayal ettikleri doğa ötesi güçlere sığındıklarını ve onlardan destek beklediklerini anlayabiliriz.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümde yoksul bir adamın eşini evden kovduğunu anlattık. Yine kadının soğukta ve karda sığınacak bir yer ararken tertemiz bir mağara bulduğunu ve oraya sığındığını, mağara büyük sürüsü olan bir cüceye ait olduğunu anlattık. Cüce kadını anne olarak kabul etti ve kadın daha sonra kocasını ve çocuklarından mağaraya getirdi. Bir gün cüce babasına kralın kızını istemeye gitmesini söyledi. Adam da yoksul vaziyette kralın sarayına gitti. Kral adamla alay etmek için cücenin evinden saraya kadar dizilen kara develerin üzerinde altın ve gümüş yüklemesini ve ancak bu şartla kızını isteyebileceğini söyledi. Baba durumu cüceye anlattı. Cüce de kabul etti ve evinden saraya kadar develeri ve altın ve gümüş yüklerini sıraladı. Şimdi öykümüzün devamını hep birlikte dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Kral develerin toplanmasını emretti fakat en son devenin ardında cüce keçinin boynuzu üzerinde oturmuş saraya doğru geliyordu. Saraya gelince kral cüceye şöyle bir baktı. O güne kadar bu kadar küçük bir insan görmemişti. Cüce kralı selamladı ve kral da karşılık verdi. Cüce postunu yere serdi ve üzerine oturdu. Baba da o sırada kralın kızını oğluna istediğini söyledi. Kral bu manzara karşısında şaşakalmış, artık hiçbir söz edemiyordu ve mecburen kızını cüceye vermeyi kabul etti. Bunun üzerine kentte 7 gece 7 gündüz şenlik düzenlendi ve 7. gece kralın kızıyla cücenin nikahı kıyıldı. Ardından gelini keçiye bindirdiler ve cüce de postunu keçinin sırtına attı ve kendisi de keçinin boynuzuna bindi ve mağaranın yolunu tuttu.
Kral hala şaşkındı ama biraz kendine geldi ve adamlarını gelin ve damadın nereye gittiklerini öğrenmek üzere peşlerinden gönderdi. Kralın adamları gelin ve damadı takip etti ve mağaraya vardı. Ancak mağaranın içine girdiklerinde aslında bu mekanın mağara değil büyük bir saray olduğunu ve içinde ne ararsam bulunduğunu gördü. Nitekim gelin ve damadın peşinden ne kadar insan geldiyse hepsi mağaraya sığdı. Ardından herkese o güne kadar yemedikleri ve görmedikleri yemekler sunuldu. Kralın adamları aradı ama bu yemekleri kimin hazırladığını öğrenemedi. Kralın adamları saraya döndü ve tüm gördüklerini bir bir krala anlattı ve cücenin dev mi, cin mi, ne olduğunu çıkaramadıklarını belirtti. Kral ise artık iş işten geçtiğini ve sözünden dönemeyeceğini düşündü.
Neyse, cüce ve kralın kızı mutlu bir yaşam sürdürmeye başladı. Ta ki bir gün cüce eşine şöyle dedi. Ben sürüyü otlatmaya çöle götürünce sen şu posta göz kulak ol. Sakın yanmasın. Bu post benim kuyruğumdur. Eğer yanarsa artık beni göremezsin. Bu durumda demir ayakkabı giyerek ve eline demir asa alarak beni bulmak için yola çıkman gerekir. Ayakkabın süzgeç gibi, asan da iğne kadar inceldiğinde işte o zaman beni bulabilirsin. Cüce bu sözlerin ardından eşinin parmağına bir yüzük taktı ve yüzüğün büyülü olduğunu ve bir gün işine yarayabileceğini söyledi.
Bir iki yıl böyle geçti. Bir gün kralın kızı kendi kendine şöyle dedi. Şu post nedir ki eşim her gün sakın yanmasın diye tembihliyor. Şunu bir kez deneyeyim, bakalım ne olacak? Bunun üzerine kız postu yanan fırın içine attı. Post yanar yanmaz cüce ortaya çıktı ve yandım, yandım diye bağırmaya başladı. Ve ardından kralın kızına şöyle dedi. Neden bunu yaptın? Şimdi ben kaybolacağım ve sana dediğim gibi beni bulmak için demir ayakkabı ve demir asa kullanman gerekir. Kız yaptığına pişman oldu ve üzüntüden ne yapacağını bilemedi. Sonunda demirci dükkanına gitti ve kendisine demir ayakkabı ve demir asa yapmasını istedi. Demir ayakkabı ve demir asa hazırlanınca kız yola çıktı. Yürüdü, yürüdü, ovaları, dağları, ırmakları geride bıraktı. Ayakkabısı süzgeç gibi ve asası iğne gibi olunca bir kente vardı. Ama kentte hiç kimse yoktu. Kentin içinde dolaşmaya başladı. Birden birilerinin bir kuyunun başında toplandığını ve kuyudan su çekerek yandım, yandım diyen birinin üzerine döktüklerini gördü. Kız kendi kendine sakın bu benim cücem olmasın diye düşündü. Birden kocasının ona verdiği yüzüğü hatırladı. Yüzüğü içi su ile dolu olan kovanın içine attı. Suyu yandım yandım diyen kişinin üzerine döktüklerinde bu kez sakinleşti ve bir köşeye çekildi. Kız baktı, kocasını tanıdı. Kocası sitem etti. Bak, gördün mü bana ne yaptın? Sana söylemiştim, o post benim kuyruğum diye. Neden onu yaktın? Kız özür diledi ve ikisi birlikte Allah'a şükretti ve birlikte yola çıkarak mağaraya döndü. Mağaraya döndüklerinde anne, baba ve çocukların sürüleri otlattıklarını gördüler. Onlar da cüceyi ve gelini görünce çok sevindiler. O sırada cüce macerasını anlatmaya başladı. Ben periyim. Akrabalarıma küstüm ve burada bu mağarada yaşamaya başladım ve sürü ve yuva sahibi oldum. Hep birlikte tekrar Allah'a şükrettiler ve mutlu bir yaşam sürdüler.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik.
Programlarımızı parsi.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'nin tahıl koridorunu yeniden canlandırma çabaları,
Türkiye heyetinin Bağdat'taki başarısızlığı
ve Türkiye'de ekonomik kriz ve binlerce firmanın kapanması
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Amerika ve müttefiklerinin kendi yükümlülüklerine bağlı kalmadıklarından dolayı Ukrayna'dan tahıl ihracat koridorunun Rusya'nın gündeminden çıkarken Türk yetkilileri bu konuyu ele almak ve koridoru tekrar canlandırmak için Ukrayna'ya gitti. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz'den geçen tahıl ihracat koridorunun yeniden canlandırılması amacıyla Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüş tatisinde bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, yapılan görüşmenin ardından Ukraynalı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında Karadeniz üzerinden geçen tahıl ihracat sözleşmesinin alternatif yollarının riskler taşıdığına işaretli bu koridorunun dünyanın gıda güvenliği ve insani çabalar için özel konuma ve öneme sahip olduğunu vurguladı.
Türkiye Dışişleri Bakanı ayrıca İstanbul Sözleşmesi'ni ihlal eden bazı girişimleri eleştirerek Rusya'nın da tahıl ihracat denklemlerinde yer alması gerektiğini, bu konuyu Rus olmayan tüm taraflara bildirdiğini, bu meselenin çözümü için diplomatik çabalarını sürdüreceklerini ifade etti. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın dünyada gıda malzemeleri fiyatının üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla İstanbul Tahıl Sözleşmesi 22 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da imzalandı. Ancak bir senesini doldurmadan Amerika ve müttefikleri Rusya'ya karşı yaptırımları ağırlaştırmak suretiyle Rusya'nın gelir elde etme yollarını daha fazla kısıtlamaya gayret gösterdiler. Bu arada dünyada saygın basın kuruluşlarının resmi raporlarına göre Rusya 49 milyon ton ağırlığında buğday ihraç etme potansiyeli ile dünyada ihracat alanında kendi konumunu güçlendirmeye çalışmakta ve şimdiki haliyle dünya ticaretinin %23'üne yani 87,5 milyon ton üretime sahiptir.
Uzmanlara göre Ankara'nın Rusya'nın tahıl koridoruna dönmesi gerektiğine dair açıklaması bir slogandan ibarettir. Karadeniz tahıl koridorunun yeniden faaliyete geçirilmesi, Kremlin'in birkaç kez Moskova istediği koşulları yerine getirdikten sonra yalnızca tahıl anlaşmasına dönmeye hazırdır vurgusunda bulunduğu bir ortamda önemli bir küresel sorun haline gelmiş bulunuyor. Bu olaylar göz önüne alındığında Türk Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna ziyareti ve Kiev hükümeti yetkilileriyle yaptığı görüşmeler pek ciddiye alınmamalıdır. Karadeniz'deki tahıl koridorunun faaliyetlerinin sona ermesinin ardından Türkiye'nin dünyadaki arabuluculuk rolünün önemli ölçüde azaldığı görülüyor. Bu nedenle Erdoğan'ın hükümet yetkilileri uluslararası düzeyde eski rollerine geri dönmek için tek taraflı çaba sarf ediyor.
Geçen hafta Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki heyetin Irak'a yaptığı ilk resmi ziyarette Ankara ile Bağdat, Kuzey Irak'tan petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varamadı. Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile Türk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kuzey Irak'tan Türkiye petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varamadı. Irak ve Türkiye Petrol Bakanları daha fazla görüşmenin gerekliliğini vurguladılar. Ankara ve Bağdat yetkililer arasında Irak'ın Kürdistan bölgesinden petrol ihracatının devam etmesi konusunda anlaşma sağlanamaması, Türkiye ve Irak'ın sorunlarının arttığı anlamına geliyor.
Ankara ile Bağdat arasındaki anlaşmazlığın temel noktalarından biri Türkiye'nin Dicle Nehri üzerine baraj inşa etmesi meselesidir. Ankara hükümetinin bu eylemi sonucunda Irak, kuraklıktan kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu bağlamda kuraklık Irak'ın ekonomisini ve tarımını tehdit ediyor diyen Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Türk mevkidaşıyla Bağdat'ta yaptığı görüşmede, "Bağdat hiçbir örgütün Irak'ın içinden komşu ülkelere karşı eylem yapmasına izin vermiyor," dedi. Irak Dışişleri Bakanı aynı zamanda Hakan Fidan ile düzenlediği basın toplantısında şunları vurguladı. "Irak ile Türkiye arasındaki ilişkileri gözden geçirmek için bir çalışma toplantısı yaptık. Bu toplantıda iki ülke arasındaki su kaynakları konusunu gözden geçirdik."
Bilindiği üzere Irak'ın Kürdistan bölgesinden petrol ihracatını yeniden başlatılması için Türkiye'nin Bağdat yetkililerinden Uluslararası Ticaret Odası Yargı Mahkemesi'nde Ankara'ya yönelik şikayetini geri çekmesini talep etmiştir. Buna ilaveten Ankara, Bağdat'ın petrolün varil başına 7 dolar ödemesi gerektiğini duyurdu. Bu arada iki komşu ülkenin sorunları petrol ihracatıyla sınırlı değil. Irak'ın bir kısmının Türkiye tarafından askeri işgali ve suyun Türk dağlarındaki kaynağından Dicle Nehri'ne aktarılmasına getirilen kısıtlamalar iki komşu ülke arasındaki ilişkilerde önemli sorunlardır. Ankara yönetimi Irak-Kürdistan bölgesiyle illegal bir anlaşma çerçevesinde 2007 yılından bu yana Bağdat'ın merkezi hükümetinden bağımsız olarak petrol kaynaklarının satışı, ihracatı ve geliştirmesi de dahil olmak üzere bu bölgenin petrol kaynaklarını yönetiyor. Irak Federal Mahkemesi'nin kararına göre Erbil'in Kürdistan bölgesi ve komşu bölgelerin tüm petrolünü Bağdat'taki merkezi hükümete devretmesi gerekiyor. Irak hükümeti bunun üzerine Paris'teki Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Mahkeme 2014-2018 yılları arasında Bağdat merkezi hükümetin izni olmadan Irak'ın Kürdistan bölgesinden petrol satışında işbirliği yapması nedeniyle Türkiye'yi Irak'a 1,5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum etmişti. Bu kararın ardından Türkiye, Kuzey Irak'tan petrol akışını durdurdu.
İki komşu ülke arasındaki ilişkilerdeki temel sorunlardan biri, Irak'ın bir bölümünün yasa dışı askeri işgali ve Dicle Nehri üzerine İlisilo Barajı'nın inşa edilmesi olduğu bir ortamda, Türkiye, Irak petrolünün satışına ilişkin şartların açıklanması Ankara yetkililerinin ve Türk medyasının gündeminde yer aldı. Hiç şüphe yok ki Ankara hükümetinin son birkaç yıldır uyguladığı baraj inşa politikaları her zaman komşu ülkelerin zararına olmuştur. Kıymetli dinleyiciler, konuyla ilgili siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Bu tamamen milliyetçi bir çizgi üzerinde sürdürdüğü dış politikası genellikle dünya kamuoyunda uyuşmadığı için bu birçok çelişkiye neden oluyor. Bugün gerek Suriye gibi, gerek Irak'ta, gerek Ukrayna'daki tutumundan dolayı içeride çok hoş karşılanacağı gözükmemektedir. Tamamen saldırgan bir politikayla, savaş politikasıyla sahaya çıkması burada da ekonomik alanda daralmasına neden oluyor. Ve bu daralma ekonomik krizin boy göstermesi içerideki tepkilere neden oluyor. Ve bu tür politika, dış politika devam ettiği sürece ileriki dönemlerde AKP'nin daha da büyük bir sorunlarla karşılaşacağı görülmektedir. Genellikle dış politikada yaptığı bir takım yanlış hatalarla bireylere yönelik birçok politika, dış politika sürmesi bu da başarısızlığın bir nedeni oluyor. Bugün baktığımızda gerek Irak'ta, gerek Suriye'de ve gerek de Ukrayna'da tamamen bireylere yönelik, yani genele yönelik bir dış politika izlenmediği için bu da birçok soruna neden oldu.
Sayın Bedri Fırat'a görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz.
Tahran Radyosu.
Ekonomik krizin devam etmesi ve şiddetlenmesiyle bu yıl boyunca Türkiye'de binlerce şirket hükümetin sorunları çözememesi nedeniyle kapandı. Ankara hükümetine bağlı kurumların yayınladığı raporlara göre son 7 ayda Türkiye'de 11.559 şirket ve 449 kooperatif kapandı. Bu haberle sohbetimize son vermek istiyoruz.
Geçen haftanın resmi raporlarına göre Temmuz ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre %1,1 azalarak 9.429'dan 9.326'ya geriledi. Bu arada kapatılan şirket sayısı ise aynı dönemde %10,7 artarak 2067 oldu. Bu kapsamda bu yıl Ocak-Temmuz döneminde 11.559 şirket ve 449 kooperatif faaliyetlerini durdurdu. Hiç şüphesiz ekonomik olarak aktif şirketlerin kapanması, Türk toplumunda işsizlerin sayısının artması demektir.
Aslında yeni istatistiklerin yayınlanmasıyla birlikte Türkiye'deki ekonomik krizin her geçen gün daha da derinleştiğinin boyutları ortaya çıkıyor. Aynı zamanda istatistikler Türkiye'de yaygın olan ekonomik kriz ve işsizlik nedeniyle göç ve iltica talebinin geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarak %202,9 arttığını gösteriyor. Fakat bu taleplerin birçoğu reddediliyor ve Türkiye'den Almanya'ya iltica taleplerinin %15'i kabul görüyor. Siyasi gözlemciler bu sürecin devamına işaretle ekonomik kriz ve işsizliğin Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerine göç etmesinde en önemli etken olarak kabul ediyorlar.
Bu bağlamda Türkiye'de yüksek tirajlı gazetelerden biri olan Sözcü gazetesi son sayısında bu konuyu alaya alarak ilk sayfada şöyle yazdı. Liranın dolar ve euro karşısındaki değer kaybı Bulgar vatandaşlarının her gün gruplar halinde Edirne'ye ve diğer sınır illere gelerek bir avuç euro ile her şeyi satın alarak adeta bizim tüm pasaj ve pazarlarımızı süpürüyorlar. Fakat Türkiye halkı özellikle de bu illerdekiler o ürünleri satın alma güçleri yoktur ve Bulgar alıcılara hasretle bakıyorlar. Demokrasi ve Atılım Deva Partisi Genel Başkanı ve eski Maliye Bakanı Ali Babacan bu bağlamda şöyle diyor. Enflasyonla mücadelede kapsamlı, koordineli ve kararlı bir program hazırlanana kadar işsizlik ve yoksulluk artarak devam edecektir ve Türk halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olmayacaktır. Türkiye'nin eski ekonomi bakanının mevcut ekonomik sorunları çözmek için kapsamlı bir plan geliştireceğine olan inancına rağmen birçok Türk uzman Erdoğan hükümetinin sadece bir yol haritası ve ekonomik reformlar geliştirmekle ülkenin sorunlarını çözemeyeceğine inanıyor.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Bu veciz kelimeler ilahi marif, fıkhi meseleler, ahlaki değerler, sosyal ve siyasi konular içerirken insanın tüm yaşamı boyunca ihtiyacı olan konulardır. Bugün sizlerle Nehcül Belaga'nın ilk veciz sözünü kısaca ele almak istiyoruz. Bazen toplumda fitneler baş gösteriyor ve hakkı batıldan ayırt edilemeyecek kadar puslu bir hava oluşur. Bu durumda biraz duraksayarak toz ve dumanın dinmesini ve hakkın kendini göstermesini beklemek gerekir. O zaman hak güneşi parlamaya başlayınca artık durmak ve sessiz kalmak caiz değil ve artık hakkı tam olarak savunmak gerekir. Fakat bazen zalimlerin birbiriyle savaştığı bir fitne oluşuyor ve ortada haktan eser yok. Bu durumda dikkatli olmak ve kimseye durumu suistimal etmeye izin vermemek gerekir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın birinci hikmetli sözünde bu gibi fitnelere işaretle şöyle buyuruyor. Fitneye karşı iki yaşındaki deve gibi ol. Onun ne binilecek sırtı ne de sağlayacak memesi vardır. Emirül Müminin bu hikmetli sözünde tüm muhataplarına batıl fitnelerin baş gösterdiği zaman tam iki yaşındaki deve yavruları gibi davranmalarını tavsiye ediyor. Zira böylece fitneciler tarafından suistimal edilemez. Bu hikmetli sözü anlamak için fitne ve ebnellabun kelimelerini açmak gerekir. Ebnellabun, iki yaşında olan erkek deve yavrusuna denir. Erkek olduğu için sağlayacak bir memesi yokken, üstelik güçsüz olduğu için binek olarak da kullanılamaz. Böylece ne sağılabilir ne de binilebilir. Fitne ise kargaşa, yanıltma, kandırma ve saptırma anlamındadır. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 50. hutbesinde tüm fitnelerin heva ve hevesi izlemenin sonucu olduğunu belirtiyor. Sosyal ve siyasi fitnelerde genelde batıl olan iki grup işleri eline almak ister. Bu yüzden toplum gerginleşir ve hak ve batılı birbirinden ayırt edilemeyecek kadar birbirine karışır. Böyle bir ortamda fitnecilerin tuzağına düşmemek için çok dikkatli olmak ve ikisi de batıl ehli olan iki taraftan hiçbirine yardımcı olmamak gerekir. Bu yüzden İmam Ali aleyhisselam fitne zamanında fitnecilerin senin mal ve canına göz dikmeyecek şekilde davranılması, yani dolaylı veya dolaysız onlara bizim üzerimizden nemalanmalarına izin vermemek gerektiğini buyuruyor. Bu fitnelerin örneklerine İslam'ın zuhur ettiği ilk asırlarda rastlanır. İmam ve yarenleri her zaman onlardan uzak durdular. Her ikisi batıl ehli olan Emeviler ve Zübeyirliler arasında yaşanan savaş bu fitnelerin en bariz örneğidir. Bir zamanlar İmam Ali aleyhisselam bizzat düşmanlarından olan ve Cemal Savaşı'nın yaşanmasına sebep olan Abdullah bin Zübeyr, İmam Hüseyin aleyhisselamın kanının intikamını almak bahanesiyle hilafet iddiasına bulundu ve yine bizzat fesat ve yolsuzluğun sembolü olan Yezid ve Emevilere karşı ayaklandı. İki taraf arasındaki savaşta birçok günahsız insan öldü. Halbuki her iki taraf meşru olmayan bir savaşta güç kazanmak için insanları kurban ettiler. Sohbetimizin başında da belirttiğimiz gibi Hazreti Ali aleyhisselamın bu sözü, batıl bir grubun müminler ve haktan yana olanlara karşı ayaklandıklarında müminleri desteklememek anlamında değil. Zira Allahu Teala Hucurat suresinin 9. ayetinde açıkça şöyle buyuruyor. Eğer insanlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga Öğütleri adlı kısa sohbetimizde Hazreti Ali'nin vecizlerini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.